Virgin Krem İpek Yolunu sunar. İpek Yolunu sunar. İpek Yolu. Hoş geldiniz. Öğle sonrasında buluştuk. Hepimiz için güzel bir öğle sonrası diliyoruz. Hepimiz için sağlıklı, mutlu, hafta sonu yaklaşırken biraz daha enerjik bir gün, bir saat en azından olsun. Günün şu dakikasına kadar işler nasıl yürüdü bilmiyorum ama şu dakikadan sonra galiba biraz daha fazla enerjiye ihtiyacımız var. Biz bugün yine programda sizinle paylaşacaklarımızı sunmaya geldik. Keyifli bir İstanbul sohbetiyle buluşacağız. Önce ekibi tanıtalım. Engin Karagözan'a kumanda masasında ben Hülya Düzgün. Saat boyunca sizinle olacağım. Bugün yine İstanbul konuşacağız dedik. Keyifli bir İstanbul yolculuğu, keyifli bir İstanbul sohbeti bizi bekliyor. Bu anlamda sizin sorularınız da olursa onları cevaplamaktan keyif duyarız diyoruz. İşte bu sabah o sorulardan biriyle programa başladık, güne başladık. Sevgili dinleyicimiz İzmir'den Soner Bey. Bugün Osman Bey'in kişiliğini, yapısını, özelliklerini, Şeyh Edebali ile arasında geçenleri, konuşmaları öğrenmek istiyoruz. Bununla ilgili farklı ve abartılı anlatılar da var. Acaba ne kadarı doğrudur? Bunları bizimle paylaşır mısınız demiş. Biz de az sonra Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile birlikte İstanbul yolculuğunu, İstanbul'u başkent yapan Osmanlı'nın kuruluşuna götüreceğiz ve Osman Bey'in kişiliğinden, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan konuşacağız. Yine her zaman olduğu gibi, her zaman söylediğimiz gibi sağlık çok önemli. Şu dakikalarda hastanede olan bir aile var. Sabah programımızın beşi bir yerde ailesi, sevgili Murat ve Halide Tartan'ın en küçük çocukları. Daha yeni doğdu, hatırlıyorsunuz biz 4,5-3,5 ailesi derken onlar beşi bir yerde oldular ve şu anda kendisi hastanede. Hepimizden dua bekliyor inşallah. Bütün çocuklarla birlikte biz sevgili yavrumuza da şifa diliyoruz. Ben Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Biz hep İstanbul'u konuşuyoruz ama bu defa İstanbul'u başkent yapan Osmanlı'nın kuruluşuna, onu kuran kişiye, o kişinin, Osman Bey'in kişiliğine, özelliklerine değinelim istemiş bir dinleyicimiz. Biz de bunu konuşalım. Hem Soner Bey bu konuyla ilgili bilgilensin hem de merak eden diğer dinleyicilerimize bilgiler aktaralım istedik. Bir kere bugüne kadar aktarılan çeşitli konuşmalar var. Şunu da söylemek lazım herhalde. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuyla ilgili fazla yapım yok. Yani bizim görsel anlamda seyredebileceğimiz, belki başka ülkelerin tarihinde olduğu gibi fazla yapım yok. Dolayısıyla bu yapımların hepsinin de sanki bir tarih kitabı gibi algılıyoruz ve öyle kabul ediyoruz. Bu kitaplar ya da bu filmler, diziler ne kadar doğru, belki bugün onu da konuşacağız. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu ve Osman Bey'in kişiliği arasındaki ilişkiyle başlayalım mı?
Evet. Şimdi Osman Gazi'nin İstanbul'la bir alakası var. Vasiyetnamesinde İstanbul'u aç gülzar eyle, yani İstanbul'u fetih misyonunu yüklüyor evlatlarına. Bu bakımdan enteresandır. Yani Osmanlıların ta kuruluşunda İstanbul'un fethedilmesi
hedef olarak
verilmiş. Sizin de işaret ettiğiniz gibi Osman Gazi ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkındaki malumat mahduttur. Bu konuda Osmanlı kronikleri, tarihleri bize yol gösteriyor. Onlar da 100 yıl sonra yazılmıştır. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 100 yıl, 150 yıl sonra yazılmıştır.
Oradaki 100-150 yılda herhangi bir kaynak yok.
Yok, varsa sonrasında da bizim elimize gelmemiş. Çünkü 1402'de Osmanlı Devleti Yıldırım Sultan Bayezid Timur Han'a yenildiği zaman Timur Han'ın orduları Bursa'yı işgal ettiler ve 100 yıllık Osmanlı Devlet arşivi ateşe verildi. Yani Bursa yanarken o da yandı. Dolayısıyla bizim elimizde bir kere Yıldırım Sultan Bayezid'den öncesine ait hiçbir vesika yok. Bundan sonrasına ait vesikalar da başşehir değişmeleri sebebiyle çok azı günümüze intikal etmiştir. Ondan dolayı bizim hatta Osman Gazi'nin bastırdığı para bile çok yakında bulundu. Onun için bütün tarih kaynakları Osmanlı Devleti'nin ilk para bastıran Orhan Gazi'dir demiştir. Hatta buna dayanarak pek çok tarihçi Osmanlı Devleti'nin kurucusu Orhan Gazi'dir. Çünkü para bastırmak devlet demektir. Fakat çok yakın bir zamanda Nurettin Artuk, meşhur numismat, Orhan Gazi'nin parasını buldu. Hı hı. Ve Osman Gazi'nin ismi de orada bazılarının rivayet ettiği gibi Osman değil, Osman bin Ertuğrul olarak yazıyor. Resmen Osman bin Ertuğrul diye para bulundu.
Tabii orada bir tarih de var ve o tarih de Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş tarihini soru işaretine düşürdü.
Evet, şimdi şöyle, Osmanlı Devleti'nin bir kere kuruluş tarihinde ihtilaflar var. Niçin ihtilaflar var? Tabii bir devlet, Amerikan devleti belli bir tarihte kuruldu. Yani Benjamin Franklin astrolojiye meraklıydı. Yani şu gün şu saatte ilan edeceğiz dedi. Ne gece saat 3'ü 10 geçe midir 5 geçe midir belli bir tarihi unuttum şimdi. O gün kalktılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunu ilan ettiler. Ve o saatte
yıldız haritasına göre
yıldız Mars gezegeninde Mars savaş tanrısı olduğu için bütün dünyaya Amerika'nın hakim olmasını bu şekilde izah ediyorlar. Her neyse, şimdi Osmanlı Devleti'nin böyle bir ilanı yok. Yani belki çok astrolojiye meraklı olmadıkları için belki de böyle bir şey...
Değiller mi?
Değiller tabii, değil. Yani bu kadar değiller. Yani şimdiki astroloji meraklıları kadar değiller. İlmi nücumun, astrolojinin tarihte bir yeri var. Osmanlı tarihinde de bir yeri var. Hatta bu bazen de Osmanlı padişahlarını tenkit sebebi olmuştur. Şimdi Osmanlı padişahlarının müneccim başıları var. Müneccim başılar namaz vakitlerini, ayları, günleri tespit ediyor. Hicri takvim kullanıldığı için hicri takvimde müneccimin devamlı işi vardır. Ayın doğması, ayın dolunayı bunları tespit eder. Ona göre aylar başlar biter. Fakat müneccimin başka bir işi daha vardır. O da ruznameler tespit etmektir. Nedir bunlar?
Evet.
Tarihte olmuş hadiseler. Hangi gün hangi saatte cereyan etmiş. Şimdi mesela bunlardan bir ortak hükme çıkıyor. Mesela tahta çıkmalar hangi tarihte olmuş? Oğlan çocukları hangi tarihte dünyaya gelmiş? Hangi tarihte başlayan savaşlar kazanılmış? Fetihler hangi tarihlerde cereyan etmiş? Ve böylece bir cetvel hazırlıyor. İstatistik. İyi ve kötü olaylar cetveli. İyi olayların üst üste çok denk geldiği tarihleri eşref saat olarak tespit ediyor. Ha bakıyor mesela şu saatte güneş bu burca girdiği zaman hep fetihler oluyor. Demek ki o saat fetih için eşref saattir diye bir eşref saat haritası tespit ediyorlar. Şimdi ne yapabilirsiniz? Yani çok fazla dünya hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir devirde yaşıyorsunuz. Bu sizi en azından bir motivasyon veriyor. Yani kazanacağız biz. Çünkü
eşref saatte
hareket ediyoruz diye. Bunu bugünkü aklı evvel pozitivistler tenkit etmişlerdir. İşte padişahlar bundan. Bütün dünya böyle. Benjamin Franklin gibi paratonerin buluşçusu olarak bilinen çok büyük bir alim bile Amerika'nın ilanını Mars gezegenine günün girişinde ilan etmiş. Yani Benjamin Franklin'i kimse tenkit etmiyor da Osmanlı'ya niye tenkit ediyor? Yani böyle bir şey var ama bunu çok fazla dramatik hale getirmemişler. Şimdiki insanlar gibi, yani insanlar her şeyin ona göre ayarlıyor.
Evet, doğum yapacaksa belli bir tarih tercih ediyor. İşe başlayacaksa, işten ayrılacaksa,
evlenmiyor.
Ev alacaksa.
Evlenmiyor. Evet. Diyor ki ben öğlen evlenemem diyor. Ya bu bırak sen evlenirsin niye yok diyor. Bizim şeyimiz tutmuyor diyor. Yani umumiyetle belki aynı burçta olanların benzer kişilikleri varsa, zaten o kişilikte olanlar birbirlerine uyumsuzsa zaten bir araya gelmiyorlar. Gelmedikleri için de zaten evlenmiyorlar diye düşünülebilir. Şimdi Osmanlı Devleti'nin bir kuruluş tarihi yok. Bu tarih için çeşitli tarihler veriliyor. Bunlardan bir tanesi Karacahisar'ın fethidir. Bunlardan bir tanesi Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Mesut'un Osman Gazi'ye Tu, Menşur ve Tabıl, yani mehter göndermesidir. Bir başka tarih olarak Gıyasettin Mesut'un vefatı veriliyor ve Selçuklu tahtının boş kalması veriliyor. Bir başka tarih olarak Osman Gazi'nin ilk kadı tayini, Karacahisar'a kadı tayini veriliyor. Bunların hepsi mümkün. Osmanlılar son zamanlarda, Sultan Abdülhamit zamanında Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu acaba diye araştırma yapılmış. Ve Osmanlı tarihi encümeni Sultan II. Abdülhamit zamanında 26 Ocak 1300 tarihini Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olarak tespit etmiş ki bu tarih Selçuklu Sultanı'nın Osman Gazi'ye Tu, Menşur ve Berat gönderdiği tarihtir. Yani biz seni artık bir müstakil devlet olarak görüyoruz. Kabul etti. Bu tarihi vermişti. Bu da çok önemli değil. Bu tarih 2-3 sene aşağı veya yukarı olabilir. Şurası bir gerçektir ki 13. asrın sonlarında Osmanlı Devleti artık ordusu olan, para bastıran, savaş yapan, savaşta ganimet elde eden, kadı tayin eden, müftü tayin eden, memur tayin eden, maaş veren, müstakil hazinesi olan bir devletti. Böyle olunca biz buna devlet diyoruz. Hangi tarihte kuruldu çok da bir ehemmiyet hasıl etmiyor. Nitekim Ertuğrul Gazi zamanında da bir devlet yoktu diyemeyiz. Ama Ertuğrul Gazi doğrudan resmen Selçuklu Sultanı'na bağlı bir beydi. Yani onun emirleriyle hareket ediyordu. Ama şu kadar ki artık Selçuklu Devleti zayıflamıştı. Bağlar zayıflamıştı. Beyler neredeyse yarı müstakil hareket ediyorlardı. Bunu da göz alarak tutmamak lazım. Onun için bazı tarihçiler Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak Ertuğrul Gazi'yi sayarlar. Ve Ertuğrul Gazi'nin Selçuklu Sultanı tarafından Bilecik, Söğüt, Domaniç havalisine yerleştirildiği tarihi ki 1238'lerdir. O tarihi artık Osmanlı Devleti'nin kuruluşu kabul ediyorlar.
Bu yerin bir özelliği var mı? Yani bu yer Kayı Bey'inin ya da Kayı kolunun buraya yerleştirilmesinin bir özelliği var mı?
Burası bir kere Bizans hudududur. Yani Bizans küçülmüş Selçuklu Devleti zamanında Marmara bölgesine inhisar etmiştir Bizans toprakları. Rumeli'de de biraz toprakları var tabii ki. Şimdi Marmara bölgesi toprakları mesela Bursa Bizansların elindedir o zaman. Selçuklu Sultanı bu Osmanlı aşiretinin, o zaman Osmanlı değil tabii, Kayı aşiretinin bu boyunun Anadolu'ya gelişini takip ediyor. Bu boy Moğolların önünden koparak gelmiştir. Kuzey Irak, Suriye üzerinden Ahlat'a gelmiştir. Ahlat'tan Erzurum, Erzincan yukarı üzerinden Ankara üzerinden Eskişehir'e gelmiştir. Ankara
ne kadar sürmüş bu yolculuk?
Bu yolculuk 20-30 sene devam etmiştir. Çünkü Moğolların gelişi 1258. 1258'den itibaren bu yolculuk devam ediyor ve Ertuğrul Gazi'nin vefatı 1283 veya 84 olduğuna göre ve geldikten ne kadar sonra vefat ettiğini bilmiyoruz. Uzunca bir yolculuk. Bu yolculuk sırasında olan enteresan bir hadise var. Bütün tarih kitaplarında geçer. Selçuklu Sultanı'nın bir savaşı. Bu savaşın kimlerle olduğu belli değil. Moğollarla mı? Harzemşahlarla mı? O belli değil. Bu savaşta Selçuklu Sultanı'na yardım ediyor bu aşiret. Selçuklu Sultanı galip geliyor ve bu cesur, gözü pek ve kendisinden yardım istenilmediği halde kendisine yardım eden aşiretin misyon sahibi bir aşiret olduğunu düşünüyor. Onlara göçebeler bunlar. Bunlara bir yurt lazım. Anadolu'da herkesin oturduğu, kalabalık olan ve niye burası bunlar geldi diyecek bir yere oturtmuyor. Hudut'ta.
Bir huzursuzluğa da yol açmıyor.
Hudut'ta bunlar diyor Bizans'ı tazik ederek oradan toprak alabilirler. Ve bizim sınırlarımızı beklerler. Eski devletlerde sınır halkı çok ehemmiyetlidir. Bunlara ehli ribat derler. Bu ehli ribata gözü pek, güçlü, cesur insanlar oturtulur ve bunlar vergiden muaf tutulur. İslam dininde de hudutta oturmak çok sevaplıdır. Mesela hudutta oturan adamın kıldığı namaz, huduttan uzakta oturanın kıldığı namazdan daha sevaplıdır diye Hazreti Peygamber'in sözleri var. Çünkü düşman girdiği zaman ilk orayı işgal edecek ve onlar mukavemet edecekler. Onun için orada oturmak çok sevaplı bir iş. Özendiriliyor. Bir kere Osmanlılar buraya oturtmakla Osmanlılar için büyük bir iyilik yapmış Selçuklu Sultanı. İşte Osmanlı Devleti'nin bu aşireti Osmanlı Devleti yapan en mühim amil, etken yaşadıkları coğrafyadır. Öyle bir yer. Mesela bunlar Konya'da olsaydı belki bu kadar büyük bir devlet kuramayabilirlerdi. Onu da bilemeyiz ama bu topraklar, bakir topraklar, hudut toprakları çok verimli topraklar değil. Ama aşiyet hayatı yaşayan koyunları olanlar için iyi. Dağlık yaylaları var, ovaları var ve önü açık. Nitekim Ertuğrul Gazi olsun, bilhassa oğlu Osman Gazi olsun, ondan sonra hiç arkalarına bakmamışlar. Hep önlerine bakmışlar. Bizans şehirlerini birer ikişer fethetmişlerdir.
Zannediyorum yönün batıya olmasının sebeplerinden biri de bu. Yani arkalarında sonuçta Selçuklu Devleti var. Onların hamisi var. Oraya getireni var.
Tabii Türk beylikleri var, Müslüman beylikler var. Onlarla savaşmanın bir artısı getirisi yok. Yani aklı başında adam için cihat demek Müslüman olmayanlarla yapılan cihattır. Ve Osman Gazi'nin bütün emeli Bursa'nın fethedilmesidir. O kadar ki Bursa'yı fethetmeye çok uğraşmış. Ömrü vefa etmemiş. Fakat vasiyet etmiş oğluna. Bursa'yı fethet. Fethettikten sonra beni Bursa'da Gümüşlü Kümbet'e, orada Gümüşlü Kümbet manastır harabeleri varmış. Oraya Gümüşlü dışarıdan gözüküyor tabii. Oraya beni defnet diye vasiyet etmiş. Ve 1,5 sene sonra fethedilmiştir. Osman Gazi vefat ettikten sonra Bursa muvakkat naaşından alınmış ve oraya götürülmüştür. Osman Gazi'nin Bursa'da olması çok enteresan. Yani bu bir misyon sahibi olmanın göstergesidir. Devamlı bir hedefi var Osmanlı'nın. Bütün padişahların bir hedefi olmuştur. Ve bu hedef onları ayakta tutmuş, canlı tutmuş ve yaşatmıştır.
Bu bir zorunluluk mudur bulundukları coğrafya için?
Biraz da öyledir. Varoluş mücadelesi. Yoksa diğerlerinden bir farkınız olmaz. Yok olur gidersiniz veya silinir gidersiniz. Veya en azından bir varlık göstermezsiniz. Bunlar bir varlık göstermek istiyorlar.
Gelelim Osman Gazi'nin kişiliğine. Onunla ilgili bir soru vardı. Bir devleti kurmak zor. Biz bina yapıyoruz, önce temel diyoruz. Bir şey alıyoruz ya da bir ilişki kuruyoruz, önce başlangıç diyoruz. O birkaç saniyelik elektriğin bile belki bir ömür boyu devam edebilecek sevgiyi ya da saygıyı başlattığını biliyoruz. Dolayısıyla Osman Gazi'nin de adını verdiği imparatorluk için çok büyük bir değeri var. İnsanlar maddeye kişiliklerinden izler bırakırlar.
Evet.
Madem ki adını taşıyor, o zaman Osmanlı İmparatorluğu da Osman Gazi'nin kişiliğinden izler taşıyor diye düşünüyorum.
Evet, Osman Gazi hakkında çok spekülasyonlar yapılan bir Türk büyüğüdür. Bunun sebebi hakkındaki bilgilerin kısıtlı olmasıdır. Fakat muhtelif bilgiler çapraz okumayla bir araya getirildiği zaman önümüze enteresan bir şahsiyet çıkıyor. Bir kere Osman Gazi bir Türkmen kocasıdır. Bir Türkmen aşiret reisidir. Türkmenlerin ve göçebelerin bütün müsbet hasletlerini taşımaktadır. Nedir bunlar? Bir kere merttir. Sözünde durur. Bizanslıya da verse, başkasına da verse sözünde duruyor. İkincisi yiğittir, gözü pektir, cesurdur. Hiçbir zaman hiçbir şeyden korkmamıştır. Hayatında anlatılan bütün hadiselerde Osman Bey'in fevkalade gözü pek bir insan olduğunu görüyoruz. Bu mert ve gözü pek tabiatı, vücut özelliklerinin de karayağız, geniş omuzlu, uzun boylu bir şahsiyet, yakışıklıymış. Kara Osman diye nam salmış o Türkmen beyleri arasında bir karizma hasıl ettiğini görüyoruz. Gerek bu Türkmenlikten gelen hususiyetlerin, gerek fiziki hususiyetlerin, ama ona esas tabii karizmasını veren bunlar değildir. Yetişme tarzı ve ondan sonra yaptıkları Osman Bey Osman Bey yapıyor.
Kısa bir aradan sonra bunları da konuşacağız, paylaşacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Orijin Krem'in sunduğu İpek Yolu reklamlardan sonra devam edecek.
Dinleyeceğiniz program bir reklam programıdır.
Orijin hijyen ve sağlık ürünleri Orijin Krem'i sunar. Nane, kekik, keklik üzümü, susam gibi bitki özleri binlerce yıldır çeşitli dertlerden kurtulmak amacıyla kullanılmaktadır. Orijin Hijyen bu bitkilerden bilimsel çalışmalar ve yüksek nanoteknoloji ile Orijin Krem'i üretti. Orijin Krem'in içeriğindeki bitki özleri özel formülüyle uygulandığı bölgede cilde çok kısa sürede nüfuz ederek kılcal damarlardaki kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur ve rahatlamayı sağlar. Orijin Krem yıllardır tüm müşterilerimizin memnuniyetini kazanmıştır.
Çocuklar oyun oynarken kendilerine zarar verebiliyorlar. Orijin kremini çocuğuma da güvenle kullanıyorum.
Bu da benim ağzım.
Otobüste koltuk ne kadar rahat olsa da omzum, sırtım, bacaklarım tutmaz oluyor. Sürekli yola bakmaktan başımız çatlıyor, boynumuz tutuluyor. Yolcularımız ve kendi güvenliğimiz için hap yutmaktan da çekiniyoruz. Orijin kremi kullanmaya başladıktan sonra çok rahatladım. Hiçbir sorunum kalmadı. Artık yola daha güvenli gidiyorum.
Orijin kreme kargo ücreti ödemeden sadece 69 liraya sahip olabilirsiniz. Orijin kreme sahip olmak için hemen şimdi arayın Bu mükemmel ürünün yanında ayrıca her an yanınızda taşıyabileceğiniz 20 lira değerindeki 25 mililitrelik Orijin kreme de bedava sahip olun. Siparişleriniz için 0212 552 1313 0212 552 1313'ü hemen arayın.
Dinlediğiniz program bir reklam programıdır.
Arabada, evde, yolda, işte, her yerde. Her yerde.
Kirenko HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Şimdi reklamlar.
Bitki özlerinden oluşan Avrupa Birliği kalite ödüllü Orijin kremi kullanın, siz de rahatlayın. Hareketlerinizi engelleyen sorunları Orijin'le engelleyin. Sür rahatla, kal sağlıkla. Orijin krem.
Markete gidelim, kasap sucuk isteyelim. Türkiye'de her zaman yenince beşler yenir.
Kahvaltının neşesi okyay, sofranızın lezzeti okyay. Hem sağlıklı hem de hesaplı, helvada okyay, tahinde okyay. Doğal beslenmenin kaynağı okyay.
Üniversiteyi kazanan öğrencilere Yaşam Kız Öğrenci Yurdu'nda kalma imkanı. İstanbul'da çağdaş ve güvenilir adres Kadıköy ve Üsküdar'da. www.yaşamkızyurdu.com 0216 310 43 60 61 0216 345 48 79
990 Euro'dan başlayan 36 günlük Ramazan Umresi Puan Tur'da. Yılların tecrübesi Puan Tur. 0216 444 02 44 444 02 44
Tam 201 parça çeyiz seti 1140 lira yerine sadece 899 lira. Üstelik kredi kartına peşin fiyatına 8 taksit avantajıyla İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
Amaç kaliteli eğitim ve güvenli gelecekse, çocuklarımızın iyi bir kariyere sahip olmasıysa, amaç saygı ve sevgiyle yetiştirmekse yeni nesilleri, adres İhlas Koleji. İhlas Koleji. Kayıtlarımız devam etmektedir. Bahçeli Evler Kampüsü 0212 639 68 70. Marmara Evleri Kampüsü 0212 875 53 23. İhlas Koleji.
Yıllardır Türkiye'nin gücüne güç kattınız. Türkiye'ye gönül verdiniz. Türkiye'yi göklere taşıdınız. Türkiye'yi bugünlere getirdiniz. Şimdi Türkiye'ye ortak olma vakti. Başarılarla dolu 40 yılı geride bırakan Türkiye Gazetesi'ni yayınlayan İhlas Gazetecilik AŞ halka arz ediliyor. Türkiye'ye çok şey kazandırdınız. Şimdi kazanma vakti. Bu gücün, bu başarının, bu markanın yanında olun. Türkiye'ye ortak olun. Talep toplama tarihi 3-4 Haziran.
Kirenko HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Reklamları dinlediniz.
Tatilciler, zamanınızı ve paranızı yola harcamayın.
İstanbul'dan tatil sana bir saat uzakta. Dinlenme, eğlenme, gel Armutlu'ya. Sahillere, havuzlara, doyamadık manzaraya. Bütün ailemiz burada, tatil keyfi Armutlu'da. Güneş, deniz, hayat burada, gel Armutlu'ya.
İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10 0 ya da www.ihlasarmutlu.com.
Orijin Krem'in sunduğu İpek Yolu devam ediyor.
Devam ediyor.
Müzik
Efendim Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Osman Gazi'nin kişiliğini ve bu kişiliğin Osmanlı İmparatorluğu'na nasıl sirayet ettiğini konuşuyoruz.
Osman Bey'in yakışıklı, cesur, mert bir adam olduğunda bütün kaynaklar müttefik. Fakat Osman Gazi'yi Osman Gazi yapan ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna renk veren, feyiz veren tek hususiyeti bu değil. Osman Gazi ciddi bir Türk İslam terbiyesinden geçmiş bir şahsiyet. Bunda o zamanın meşhur ahi şeyhlerinden Şeyh Edebali'nin mühim bir rolü var. Şeyh Edebali Karamanlı bir Türkmen. Fakat Şam'da tahsil görmüş. Şam o zaman İslam dünyasının önde gelen ilim merkezlerindendir. Ciddi bir tahsil gördüğünü biliyoruz. Hakkında anlatılanlar çünkü bunu gösteriyor. Fakat Şeyh Edebali esas rolünü veren onun aynı zamanda bir tasavvuf büyüğü oluşudur. Vefaiye, Ebul Vefa'ya bağlıdır. Ebul Vefa'dan feyiz almıştır. Bunlara Vefaiye kolu deniyor. Mühim bir tarikattır. Ve Baba İlyas Horasani de hocasıdır. Onun halifelerindendir. Baba İlyas'ın Anadolu'da çok halifeleri vardır. Ve bu halifeler biraz Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve Selçukların son zamanında Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında çok mühim rol oynamıştır. Şeyh Edebali bunlardan birisidir. Şeyh Edebali'nin bir başka hususiyeti de bir ahi şeyhi olmasıdır. Kısaca ahilik hakkında bilgi verelim. Hı hı. Bu müstakil bir program konusu ama şimdi Selçukluların son zamanlarında esnaflar aralarında teşkilatlanıyor. Niçin teşkilatlanıyor? Çünkü esnaf dış güçlerin baskılarına çok maruz kalabilir. Yani siyasiler esnafı zor durumda bırakabilir. Onları belli bir işe mahkum edebilir. Bu da hem kaliteyi düşürür hem esnaf ahlakını rencide edebilir. Nitekim Avrupa'da bunun örnekleri oldu. Esnaf müstakil hareket edebilmek için gerek siyasilere gerek bir takım mütegallibelere, zorbalara karşı hem de esnaflığı en iyi şekilde yapabilmek için teşkilat kuruyor. Her esnaf kendi arasında teşkilat kuruyor. Tabaklar bir gruptur, işte dokumacılar bir gruptur. Hepsi. Şimdi bu esnaf kuruluşları birbirlerini çok sıkı bağlarla bağlı. Bunların çok muazzam ahlak prensipleri var. İşte kaliteli ürün üretiyor, hıyanet etmiyor. Ahlaki prensiplere çok dikkat ediyorlar. Bu tabii o cemiyetteki ticari hayatı yükseltiyor. Bunların kazançlarını artırıyor ve bunları cemiyet içinde bir güç haline getiriyor. Bir
baskı
grubu oluyor. Evet, bunlar resmen Anadolu'da, Selçuklar'da ve Osmanlılar'da esnaf her zaman bir baskı grubu olmuştur. Şimdi ama bu teşkilatın başında da bir şeyh var. Buna reis var. Buna esnaf şeyhi deniyor. Bunlar birbirlerine karşı ahi, kardeşim diyorlar. Bunun bir benzeri de Avrupa'da kurulan Mason teşkilatlarıdır.
Şimdi siz kardeş deyince onlarda da
ama
bir brother
Mason
yaklaşım var.
Mason teşkilatları tamamen siyasi ve sosyal bir vasfa bürünmüştür. Şimdi millet yadırgayabilir bu benzetmeyi. Ama özünde esasında kuruluş sebebi tamamen aynıdır. Yani esnafı
ekonomik güç.
Hem ekonomik güç hale getirmek hem dayanışmayı sağlamak esnaf arasında. O zaman şimdiki ekonomik sosyal güvenlik imkanları yok. Esnaf birbirine dayanışıyor. Bunun için kurulmuştu. Bu ahiler Osmanlı tarihinde çok müsbet rol oynamıştır. Masonlar ise Avrupa tarihinde zaman zaman müsbet fakat ekseriyetle menfi rol oynamıştır. Bu ihtilalleri arkasında olması itibariyle söylüyorum. Menfi rol oynamış ve bütün dünya kamuoyunda masonluk çok menfi bir şey uyandırmıştır. Kanaat uyandırmıştır. Ahiliğin tam tersine. Şimdi bu ahiler fütüvvet denilen bir takım prensiplere tabi. Bu prensipleri nereden alıyorlar? Bunlar sıradan insanlar değil. Hepsi bir tarikata bağlı ve şeyh olarak da kendisi de bir tarikat şeyhi olan birini yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi işte Şeyh Edebali'dir. Şeyh Edebali'nin tabaklar şeyhidir. Kendisi tabaktır aynı zamanda. Bir esnaf loncasının reisi olması ona bir siyasi sosyal kişilik veriyor. Aynı zamanda bir tarikat lideridir ve aynı zamanda bir alimdir. Düşünün Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Şeyh Edebali...
Enteresan bir harman bu.
Evet.
Yani evet. Hem alimsiniz hem tabaksınız. Evet. Mesela şimdi birisine deseniz ki yavrum seni tabak yapacağım evet. Falancaya çırak verdim. Veremezsiniz çocuğunuzu.
Ama tasavvufla sanatlar arasında çok büyük bağlantı vardır. Biliyorsunuz bütün sanat erbabının piri ya bir peygamberdir ya bir sahabidir ya büyük bir evliyadır. Yani saatçilerin piri Yusuf peygamberdir. Yani bütün peygamberlerin bir sanatı vardır. Bütün evliyalar, sahabeler bir sanatla meşgul olmuşlardır. Sanatla meşgul olmayı bir iftar vesilesi yapmışlardır. Öyle oturup bir lokma bir hırka olmamıştır. Hiçbir o kitaplarda okuduğumuz, menkıbelerini okuduğumuz evliyaların hiçbirisi oturup da kendine baktırmamışlar. Hepsi hayat içinde olmuşlardır. Çalışmışlardır, para kazanmışlardır. Ama bunu yaparken Allah'ı hiç unutmamışlardır. Evlenmişlerdir, çocukları olmuştur. Yani onlar münzevi bir hayat yaşamamışlardır. Sosyal hayattadır. Bu da onların örnek olmasında çok mühim bir rol oynuyor. Şeyh Edebali böyle bir şahsiyet. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda çok mühim bir rolü var. Neden? Osman Gazi'nin hocasıdır. Osman Gazi şehirde Bali'den hem zahiri ilimler öğrenmiştir kendini yetecek kadar. Çok kişinin zannettiği gibi Osman Gazi okur yazar değil, bir Türkmen kocası değildir. İkincisi tasavvufi ahlak ondan öğrenmiştir. Yani çok ciddi bir tasavvuf ahlakına sahiptir Osman Gazi. Bu da şey Edebali'den almıştır. Osman Gazi'nin vefatındaki terekesini biliyoruz. Bıraktığı birkaç bir sürü koyun, işte maşrafası, hasırı, keçesi. Yani bir sarayda oturmuyordu. Çok basit bir evde oturuyordu. Çok zaman çadırda ömrünü geçiriyordu.
Evet, çadırda.
Yani çünkü Türkmenler çadır hayatını severler. Bu aşağılanacak bir durum değildir. Yani Araplarda da Bedeviler, Bedevi asıllılar yani hakiki Araplar ne kadar yüksek makama gelirlerse gelsinler o Bedevi çadırını özlerler. Bu bir nostaljidir. Türkmenler de Türkmen çadırını sevmişler. O saf hayatı, natürel hayatı her zaman sevmişler. Osman Gazi'nin ömrünün çoğu Türkmen çadırında geçmiştir. Topak evde geçmiştir.
Hala da istediğiniz kadar modern evleriniz olsun. Odalardan bir tanesini şöyle bir şark köşesi evet, gibi yapmaktan, bir bağdaş kurup oturmaktan, evet. Bir yer sofrasına elimizi uzatmaktan hoşlanıyoruz. Kim ne derse desin. Evet.
Osman Gazi'nin bu hayatında şüphesiz ki Şeyh Edebali'den aldığı o tasavvufi ahlakın mühim rolü var. Tasavvuf deyince insanların aklına hemen bir hırka, bir takke, elinde tesbih zikreden, hu diyen dervişler geliyor. Evet, bu onun seremonisidir. Ama tasavvufi ahlak demek mütevazi yaşamak. Dünyaya çok gönül bağlamamak, dünya malını hırsla elde etmemek, mütevazi olmak, herkese karşı mütevazi olmak, kimseyi kırmamak, incitmemek, cemiyette örnek bir insan olarak yaşamak demek.
Böyle bir hayatın tasavvufta ödülü nedir? Yani kendi içimizi temizlemek dışında.
Tasavvuftaki ödülü evliyalıktır. Evliyalıktır ve bu mertebe Allah'tan razı olmak demektir. Kişinin bu anda yaşadığı zevki dünyadayken yaşaması mümkün değildir. Ancak cennette görebilir ve böyle olanların gideceği yer cennettir. Çünkü bu artık Rabbinden razı olmuş nefistir. Kur'an-ı Kerim bu nefsin doğrudan cennete gideceğini söylüyor. Ve imanını kolay kolay kaybetmeyeceğini söylüyor. Yani tasavvuf ehli olmanın insana böyle de bir faydası vardır. Ve tasavvuf ehli kendisini yok bilir. Bir adam kendisini yok bildiği zaman cemiyette hiç kimseye problem olmaz. Cemiyet, herkes kendisini yok bilirse cemiyet hayatı gayet güzel olur. İşte tasavvufun maksadı budur. Osman Gazi'de bunu görüyoruz. Hı hı. Bütün kitaplar hakkında yazılmış bütün kitaplar onun böyle bir... Mesela şu çok enteresan. Yenişehir fethedildiği zaman, Bursa'nın Yenişehir'i fethedildiği zaman Eskişehir orası Yenişehir oluyor. O ismini oradan alıyor. Birisi geliyor. Germiyan vilayetine Kütahyalı birisi geliyor. Kütahyalılar Türkmen değildir. Yerleşik hayatta geçmiş. Onun için onlara Germiyan Türkleri derler. Türkmeni demezler. Geliyor diyor ki efendim diyor Yenişehir'in bacını bana verir misin diyor. Bac demek belediye vergisi demek. Okturuva Avrupa'da da vardır. Ne demek diyor?
Baş. Niye vereyim?
Ne demek? Baş ne demek diyor? Efendim diyor buraya diyor pazara köylüler gelir mal satarlar. Veya esnaf gelir mal satar. Burada mal satabilmesi için bir para öder diyor size.
Şimdi de var.
Şimdi de var. Belediye vergisi var.
Pazara tezgah açmak
Bunu
için.
Bana satın diyor önceden. Yani ben size peşin bir para vereyim diyor.
Kiralayayım ben.
Kiralayayım. Orayı. Parayı ben toplayayım. Aradaki fark benim karım olsun diyor adam. Siz de trik para alın. Yani bunu toplamakla uğraşmayın. Diyor ki Osman Gazi. Behey densiz diyor. Sen bu adamların ortağı mısın diyor. Nasıl onlardan para alırsın diyor. Pazarcıların diyor. Onlarla
üreten
beraber
de, değilsin.
Üreten değilsin
toplayan
diyor.
Toplayan değilsin.
Satan değilsin. Sen bunu nasıl istersin diyor. Çok kızıyor adama. Mesela bu neyin göstergesi? Saf, temiz bir ahlakın göstergesidir. Ama diyorlar ki efendim bu bütün buralarda adettir. Siz bunun hükümdarısınız. Burada emniyeti sağlıyorsunuz. İnsanlar bu sayede gelip burada pazar kurabiliyorlar. Paralarını alacaklarından eminler. Karşı taraf parayı ödemezse kadı var gidecek oraya. Bunu siz sağlıyorsunuz. Bunun için bütün dünyada bu vergi ödenir. Ha o zaman tamam diyor. O zaman kabul ediyor. İşte Osmanlı Devleti'nin ilk vergisi budur.
İlk anlatını bir haraç gibi kabul ediyor.
Haraç ne demek diyor. Evet. Yani bu çok enteresan. Bütün kitaplarda yazar ki bu açıdan bakılırsa enteresan. Osman Gazi'nin o saf temiz. İşte böyle bir şahsın kurduğu devlet. İşte onun için Osmanlı Devleti 600 sene yaşıyor. İki tane rüya anlatılır.
Evet o meşhur dizide
çok
de var.
Çok meşhurdur ama... mühimdir bu rüyalar. Bunlardan bir tanesi Osman Gazi'nin Şehidebali Tekkesi'nde veya bir rivayete göre başka birinin evinde uyurken gördüğü bir rüya, yaptığı bir hadise. Kur'an-ı Kerim bulunan bir odadır. Kur'an-ı Kerim'e hürmeten ayaklarını uzatıp yatamaz. Bu bir edeptir. Bu bir tasavvuf edebidir. Yoksa yatılabilir. Mahsuru yoktur dinen. Ama saf, temiz bir insan olduğu için ben Kur'an-ı Kerim olan yerde ayağımı uzatıp yatamam diyor ve yatmıyor. Sabaha doğru karşı namazı kılıp bir parça uyuyor oturduğu yerde. Ne bir rüya görüyor. Diyor ki rüyada bir ses, sen benim kitabıma hürmet ettiğin gibi Allah da seni ve senin soyundan gelenleri aziz edecek ve kıyamete kadar senin ismin anılacak. Bu birinci rüya. İkincisi yine şeyde ama bu rüyadan çok etkileniyor Osman Gazi.
Bu ilk rüya.
İlk rüya. İkinci rüyadan önce Şeyh Edebali'nin kızına talip oluyor. Malhun Hatun ona talip. Bir rivayette Bala Hatun Mahlun hatına talip oluyor. Tek gidip gelirken kızı görüyor. Kız çok güzel ve çok edepli bir kız. Şeyhin kızı. Fakat şeyh vermiyor. Kızı vermiyor. Diyor ki Osman Gazi, yani ben bir aşiret reisinin oğluyum. Evet, yani soylu biriyim ama demek ki şeyhin kızına beni layık görmüyor diyor. Ama bir şey demiyor. O sırada Eskişehir Bey'i kızı istiyor. Bey'in kendisi istiyor. Diyor ki Osman Gazi, tamam diyor. Bey'e vermen için bana verme diyor. Bey de reddediyor. Bey de reddediyor. Fakat bey çok kızıyor. Osman Gazi gibi davranmıyor. Yani Şehide Vali'ye düşmanlığını ishal ediyor. Bunun üzerine Şehide Vali tekkeyi topluyor. Eskişehir Bey'in topraklarından Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin topraklarına hicret ediyor. Bunun üzerine Eskişehir Bey çok kızıyor. Ve Osman Gazi şöyle düşünüyor. Osman Gazi'ye vermek için beni reddetti diyor. Osman Gazi'ye bir tuzak kuruyor. Osman Gazi bu tuzaktan kurtuluyor. Eskişehir Bey ile savaşıyor. Hatta Eskişehir Bey'ine yardım eden meşhur Harmankaya tekfuru Köse Mihal esir ediliyor Osman Gazi'ye. Eskişehir Bey'i topraklarını terk etmek zorunda kalıyor. Eskişehir fethediliyor ve Osman Gazi bu işten kurtuluyor. Osman Bey'in ilk zaferlerinden birisidir. Sonra Köse Mihal affediliyor ve Köse Mihal ondan sonra müttefik oluyor. Epey müttefik olduktan sonra da Müslüman oluyor. Evet. Onun soyu uzun zaman Akıncı Bey olarak devam etmiş ve Osman Gazi'nin en yakın arkadaşından birisi olmuştur Köse Mihal. O arada bir rüya daha görüyor. Şehide Bali tekkesinde yatarken Osman Gazi. Bu rüyada çok mühim. Rüyada Şehide Bali'nin koynundan bir hilal çıkıyor. Bu hilal göğe doğru yükseliyor. Yükseldikçe büyüyor ve gökte bir bedir, dolunay halini alıyor. Ondan sonra bu dolunay Osman Gazi'nin koynuna giriyor. Osman Gazi'nin karnından bir ağaç çıkıyor. Bu ağaç büyüyor, büyüyor, büyüyor. O kadar büyüyor ki bütün dünyayı kaplıyor. Altında diyor suların aktığını, insanların su aldığını, hayvanların otladığını, insanların ekin biçtiğini, meyve topladığını, denizlerin coştuğunu, gemilerin her şeyi görüyorum.
Yani üstünü, hayatın onun altında devam ettiğini görüyor.
Ondan sonra bu rüyayı gördükten sonra bu rüyayı Şehide Bali'ye anlatıyor. Şehide Bali bu rüya üzerine
kızını
Osman Gazi'ye nikahlıyor. Malhun Hatun'u. Ve ondan Orhan Gazi ve Alaaddin Paşa iki oğlan dünyaya geliyor. Orhan Gazi devletin devamını sağlıyor. İkinci hükümdar olarak Alaaddin Paşa ise büyük bir alimdir. O anne babasına çekmiş. O Orhan Gazi'nin veziri oluyor. Böylece Osman Gazi'den sonra da devlet iki kıymetli rükün üzerine kuruluyor esas. Birisi savaşçı, güçlü Orhan Gazi, diğeri teyinlili alim Alaaddin Paşa.
Sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında yıkılışını kolaylaştıran iki ayrı yolu da görüyoruz burada. Yollardan biri kör topalda olsa giderken diğeri maalesef sekteye uğruyor.
Zamanla her ikisi de sekteye uğruyor. Bu arada bir mühim hadise daha var. Osman Gazi babasının vefatından az önce bir fetih vesilesiyle, ki bu işin Eskişehir havalisinin fethi olduğu söyleniyor, vesilesiyle Konya'ya gidiyor. Şimdi şöyle, Osmanlı Devleti Konya'ya bağlı ya. Konya'daki sultana yaptığı bütün fetihlerden aldığı beşte biri Konya'ya götürüyor. Konya'daki Selçuklu Sultanı'na. Çünkü İslam hukukunda alınan ganimetin beşte biri hükümdara ait.
Kendisine. Hükümdar.
Beşte biri devletindir. Beşte biri bizzat hükümdara aittir. Geri kalan beşte dört ise gazilere dağıtılır. Osman Gazi, Ertuğrul Gazi yaptığı bütün fetihlerde Selçuklu Sultanı'na tabi olarak bu beşte biri götürüyor. Ama Selçuklu Sultanı da bunun mühim bir kısmını geri iade ediyor. İşte böyle bir hediye götürdüğü zaman Konya'ya bakıyor ki Konya Sultanı vefat etmiş. Konya'da bir otorite boşluğu var. Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Sultan Veled anarşiyi önlüyor ve halk Sultan Veled'e biat ediyor. Seni bir sultan olarak kabul ediyoruz diyorlar bundan sonra. Fakat Sultan Veled bir tekke şeyhidir. Sultanlık yapacak birisi değil. Osman Gazi o sırada ganimetlerle gelince Sultan Veled diyor ki ya Selçuklu Sultanı ölmüş. Memleket darmadağın olmuş. Buraya kadar gelip zafer haberi veren kimse kalmamış. Siz boyuna geliyorsunuz. Hem zafer haberi veriyorsunuz bize.
Hem ganimet getiriyorsunuz.
Hem de ganimet getiriyorsunuz demiş. Belindeki kemeri çözüp Osman Gazi'nin beline bağlamış. Ve ben sana sultan olarak biat ediyorum demiştir. Bu hadise mühim bir hadise. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna verilen tarihlerden birisi budur. Ve de Osmanlıların padişah olması için nasıl Avrupa'da hükümdarlar taç giyer, Osmanlılar'da padişahların beline kılıç kuşandırılır. Hı hı. İşte bu kılıç kuşanma geleneği bu hadiseye dayanır ve Osmanlı padişahlarının çok azı istisna edilmek suretiyle çoğuna Konya'daki Çelebi kılıç kuşatmıştır. Padişah olduğu zaman Konya'dan Çelebi gelir. Konya Tekkesi Şeyh. O Mevlana Celaleddin Rumi soyundandır. Osmanlı padişahları da Mevlana
hala
soyundandır.
Hala da o soya gösterilen saygının belki de.
Evet. O soy gelip padişahların kılıcını kuşatmıştır. Bir tek Sultan Vahidettin bunu kabul etmemiştir. Çünkü o zamanki Konya'daki Mevlevi Şeyhi iddiatçıydı. Ve Sultan Abdülhamit tahttan indirildiği zaman Sultan Abdülhamit'e ceddimin size kuşattığı kılıçtan dolayı utanç duyuyorum diye telgraf çekmişti. Bundan dolayı Sultan Vahidettin Konya Çelebi'sine kılıç kuşandırmadı. O sırada Libya'da İtalyanlarla mücadele edip yenilip Türkiye'ye gelen meşhur Şeyh İdris Sünusi Sultan Vahidettin'e kılıç kuşatmıştır.
Peki,
o istisnası. Evet. Birkaç istisnası daha var. Sultan 4. Murad'a Aziz Mahmut Hüdayi'nin kılıç kuşatması gibi bazı istisnalar var.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Için.
Tekrar görüşmek üzere diyoruz efendim. İzninizi istiyoruz. Tekrar görüşünceye kadar sağlıkla kalın. Orjin Krem İpek Yolunu sundu. İpek Yolunu sundu.